Ayrım 58.
Bizim buğdayımız elverişli toprakta 12-20 kat arası verim taşırken, ana vatanında pirinç 80-100 kat, mısır 250-300 kat ürün verir. Ve örneğin Filipinler gibi bazı bölgelerde pirincin verimi 400 kat olarak tahmin ediliyor. Bütün bu gıda maddelerinde ayrıca önemli olan hazırlanırken olabildiğince besleyici hale getirilmeleridir. Beslenme sorununda kimyanın önünde tükenmez bir gelişme alanı vardır. Merkez ve Güney Amerika, özellikle neredeyse tüm Avrupa kadar büyük olan Brezilya. Brezilya 8.524.000 km2'dir ve nüfusu yaklaşık 22 milyondur. Buna karşılık Avrupa 9.897.010 km2'dir ve nüfusu yaklaşık 430 milyondur. Tüm gezginlerin hayret ve hayranlığını uyandıran bir bereket ve verimliliğe sahiptir. Bu ülkelerin maden filizi ve metallerde de tükenmez bir zenginliği vardır. Fakat bunlar dünya için neredeyse tümüyle kapalıdır. Çünkü nüfusları az ve kayıtsızdır ve kudretli doğaya egemen olmak için kültürel olarak gelişmemiştir. Afrika'da durumun nasıl olduğu üzerine son 10 yılda yapılan keşifler bizi bilgilendirdi. Merkez Afrika'nın büyük bölümü Avrupa'yı toprak kültürü için hiç kullanılamasa da makul kolonizasyon prensipleri uygulanmaya başlanır başlanmaz çok büyük ölçüde yararlanılabilecek başka büyük boyutlu bölgeler vardır. Öte yandan Asya'da milyonlarca kişiyi besleyebilecek geniş verimli araziler vardır. Bugün verimsiz, neredeyse çölleşmiş bölgelerde insan toprağa bereket verici suyu iletmeyi bildiğinde ılımlı iklimin en zengin gıdayı topraktan nasıl çıkarabildiğini bize geçmiş gösteriyor. Ön Asya'da Dicle ve Fırat'ın ülkelerinde vesaire fevkalade su boruları ve sulama tesislerinin yok edilmesiyle delicesine fetih savaşları ve halkın çılgınca ezilmesiyle binlerce milkarelik araziler kumlu çöl toprağına dönüştü. Asya'da olduğu gibi Kuzey Afrika, Meksika, Peru'da da böyledir. Milyonlarca uygar insanı buraya getirin ve tükenmez gıda kaynakları kazanılmış olacaktır. Hurma ağacı Asya ve Afrika'da inanılmaz bollukta yetişiyor ve bu arada o kadar az yer kaplıyor ki 200 hurma ağacı bir morgenlik yere sığıyor. Kara buğday Mısır'da 3000 kattan fazla ürün veriyor ve ülke yine de yoksul. İnsan fazlalığı sonucunda değil, bilakis son 10 yıldan 10 yıla çölün gittikçe yaygınlaşmasını başaran bir yağmacı sömürü sistemi sonucunda. Orta Avrupa tarla ve bahçe kültürünün bütün bu ülkelerde nasıl olağanüstü sonuçlar elde edebileceği her türlü hesaplamanın ötesine geçer. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri tarımsal üretimin bugünkü durumuna göre mevcut nüfusunun 85 milyon, 15-20 katını yani 1250-1700 milyonu rahatça besleyebilir. Kanada aynı koşullarda 6 milyon yerine yüzlerce milyon kişiyi besleyebilir. Ayrıca Avustralya, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu'nun kısmen büyük ve son derece verimli adaları var vesaire. Uygarlık adına insanlığa yapılan çağrı, insanları azaltmak değil çoğaltmaktır. Her yerde sıkıntı ve sefaleti yaratan sosyal kurumlardır. Ürünlerin mevcut üretim ve paylaşım tarzıdır. İnsanların fazla oluşu değil, arka arkaya birkaç bol ürün, gıda maddelerinin fiyatını öylesine aşağı çeker ki kimi çiftçinin yok olmasına yol açar. Üreticiyi daha iyi duruma getireceği yerde durumlarını kötüleştirir. Çiftçilerin büyük bir bölümü fiyatları düşürdüğü için iyi bir hasatı bugün talihsizlik olarak görüyor. Bu nasıl makul bir durum olabilir? Başka ülkelerin ürün varlığını bizden uzak tutmak için yabancı tahılın ithalatını zorlaştırmak ve yerlisinin fiyatlarını yükseltmek için yüksek tahıl gümrükleri yürürlüğe konuyor. Aynen sanayi ürünlerinde bolluğa sahip olduğumuz gibi gıda maddelerinde de sıkıntımız yok, bolluk var. Nasıl milyonlarca insan her türden sanayi ürününe gereksinim duyuyor ama mevcut mülkiyet ve kazanç ilişkileri altında bunları doyuramıyorsa, aynı şekilde milyonlarca kişi gıda maddeleri bolluğu olmasına rağmen fiyatlarını ödeyemedikleri için en gerekli yaşamsal maddelerin sıkıntısını çekiyor. Bu tür koşulların çılgınlığı açıktır. Fazla üründe tahıl spekülatörlerimiz ürünü kasıtlı olarak imha ediyorlar. Çünkü ürün azaldığı oranda fiyatın tedrici olarak yükseldiğini biliyorlar. Bu durumda fazla nüfustan nasıl korkulur? Rusya'da, Güney Avrupa'da ve birçok başka ülkelerde yılda yüz binlerce zertner tahıl uygun depolama ve taşıma araçlarının eksikliğinden dolayı imha oluyor. Milyonlarca zertner gıda maddesi her yıl hasat aletleri tam olmadığı ve gerektiği anda hasat için insan gücü bulunmadığından israf ediliyor. Bazen sigorta primi kazancı yükselttiği için kimi tahıl yığınları dolu ambarlar ve bazen de çiftlikler yakılıyor. İçindeki insanlar ve farelerle birlikte gemiler denizde neden batırılıyorsa aynı nedenle gıda maddeleri imha ediliyor. Askeri tatbikatlarımızda her yıl önemli miktarlarda ürün mahvolur. Yalnızca birkaç gün süren manevraların masrafları yüz binleri bulur ve bilindiği gibi tahminler çok itidalli yapılır. Ve bu tür manevralar her yıl çok sayıda gerçekleşir. Aynı amaçla koca köyler yerle bir edilir ve büyük alanlar her türlü kültüre elverişsiz hale gelir. Anılan tüm yardımcı kaynaklara denizin de eklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Su yüzeyi ile yer yüzeyi 18/7 oranındadır. Yani deniz yüzeyi 2,5 kez büyüktür ve olağanüstü gıda zenginliğinin rasyonel sömürüsü hala beklenmektedir. Yani gelecek için önümüzde Malthusçularımızın çizdiği karanlık resimden çok farklı bir tablo açılıyor. Kimyasal, fiziksel, fizyolojik bilgilerimizin sınırının nerede olduğunu kim söyleyebilir? İleriki yüzyıllarda insanlığın, ülkelerin iklim koşullarında ve toprak kullanımında önemli değişiklikler elde etmek için hangi dev girişimlerde bulunacağını önceden söylemeye kim cesaret edebilir? Bugün artık kapitalist toplumda bile bir yüzyıl önce olanaksız ve çılgınca sayılan girişimlerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Geniş kıstaklar yarılarak denizler birleştiriliyor. Dağların karınları deşilip yapılan millerce uzunlukta tüneller en yüksek dağlarla ayrılmış ülkeleri bir araya getiriyor. Yol kısaltmak için denizle ayrılmış ülkelerde arıza ve tehlikeleri önlemek amacıyla deniz altına tüneller yapılıyor. Yani birinin buraya kadar ve devamı yok diyebileceği nokta nerededir? Bugünkü deneyimlerimiz temelinde yalnızca azalan toprak ürünü yasası reddedilmekle kalmaz, ayrıca binlerce milyon insanın yeni işleyebileceği ekilebilir toprak bolluğu vardır. Bütün bu uygarlık görevleri aynı anda ele alınacak olsa, o zaman fazla değil, az insana sahip olduğumuz ortaya çıkardı. İnsanlık kendisini bekleyen bütün bu işlerin hakkını verebilmek için daha güçlü çoğalmalıdır. Ne işlenmiş topraktan yararlanabileceği kadar yararlanılmaktadır, ne de yer yüzeyinin neredeyse 1/3 için onu işleyebilecek insan mevcuttur. Bugün kapitalist sistemin sürekli olarak işçinin ve toplumun zararına ürettiği göreceli nüfus fazlası, daha yüksek uygarlık aşamasında hayırlı bir iş olarak görülecektir. Olabildiğince kalabalık nüfus bir engel değil, bilakis kültürel ilerlemenin bir aracıdır. Aynen mallardaki ve gıda maddelerindeki mevcut fazla üretim, kadınların ve çocukların modern sanayide kullanımından dolayı evliliğin parçalanması, orta tabakaların büyük kapitalistler tarafından kamulaştırılmasının daha yüksek bir uygarlık aşamasının ön koşulları olması gibi. 5. Sosyal koşullar ve üreme yeteneği. Sorunun diğer yönü şöyledir. İnsanlar istedikleri kadar ürüyorlar mı ve buna gereksinim duyuyorlar mı? İnsanın büyük üreme yeteneğini kanıtlamak için Malthusçular bazı ailelerin ve kabilelerin norm dışı örneklerine dayanmayı seviyorlar. Ama bununla hiçbir şey kanıtlanmış olmuyor. Bu örneklerin karşısında elverişli yaşam koşullarına rağmen kısa süre sonra tam bir kısırlık veya yalnızca çok az üreme yeteneğinin ortaya çıktığı başka örnekler vardır. İyi durumdaki ailelerin çoğunlukla ne kadar çabuk kökünün kuruduğu şaşırtıcıdır. Birleşik Devletler nüfus çoğalması için bütün diğer ülkelerden daha elverişli koşullara sahip olmasına ve her yıl en güçlü yaşta yüz binlerce kişi yerleşmeye gelmesine rağmen nüfusu ancak 30 yılda 2 kat artıyor. İddia edilen 12 veya 20 yılda bir, iki misli artış periyotları için hiçbir yerde büyük ölçekte kanıt yoktur. Bir Shaw ve Marx'ın alıntılarında denildiği gibi nüfus en yoksul olduğu yerde en hızlı artıyor. Çünkü Virchow'un haklı olarak açıkladığı gibi içkinin yanı sıra cinsel zevk onların tek eğlencesidir. 7. Gregor din adamlarına evlenme yasası koyduğunda daha önce belirttiğimiz gibi Mainz Piskoposu'nun alt düzeyindeki din adamları yüksek rütbeli ruhani başkanlar gibi her türlü zevke sahip olmadıkları, tek zevklerinin kadın olduğu şikayetinde bulunuyorlardı. Köy din adamlarının evliliklerinin ortalama olarak çocuk yönünden çok bereketli olmasının nedeni belki de çok yönlü faaliyet eksikliğidir. Ayrıca Almanya'da en yoksul bölgelerimizin Silezya'daki Oehlingebirg, Lausitz, Erz ve Fichtelgebirg, Thüringer, Wald, Harz vesairenin temel gıdaları patates olan en yoğun nüfusun ikamet yerleri olduğu reddedilemez. Bunun dışında veremlilerde cinsel güdünün özellikle güçlü gelişmiş olduğu ve artık olanaksız görülebilecek en dermansız kaldıkları bir dönemde çoğunlukla çocuk yaptıkları sabittir. Herbert Spencer ve Link tarafından alıntılarda da ifadesini bulan niteliğin yerini nicelikle doldurmak doğanın bir yasasıdır. Üst konumdaki güçlü hayvanlar aslan, fil, deve vesaire. At, eşek, inek gibi ev hayvanlarımız çok az yavru dünyaya getirir. Buna karşılık daha alt örgütlenmiş hayvanlar ters orantıda çoğalırlar. Örneğin tüm böcek türleri, çoğu balıklar vesaire, tavşan, sıçan, fare vesaire gibi küçük memeli hayvanlar. Öte yandan Darwin belirli hayvanların yabanıllıktan insanın disiplini altına gelir gelmez ve evcilleşir evcilleşmez doğurganlıklarını yitirdiklerini saptıyor. Örneğin fil, bununla değişen yaşam koşullarının ve ona bağlı olarak değişen yaşam tarzının üreme yeteneğinin çokluğu ve azlığı için belirleyici olduğu kanıtlanmıştır. Fakat modern Malthusçularımızın otorite olarak dayandıkları fazla nüfus korkusunu paylaşanlar tam da Darwincilerdir. Darwincilerimiz teorilerini insanlar üzerinde uygular uygulamaz talihsizlikle karşılaşıyorlar. Çünkü burada kaba ampirik davranıyorlar ve gerçi insanın en yüksek örgütlenmiş hayvan olduğu ama hayvanların aksine doğa yasalarını tanıdığı ve onları amaç bilinçli yönlendirme ve kullanmayı bildiğini dikkate almıyorlar. Var olma mücadelesi teorisi yeni yaşamlar için embriyonların mevcut geçim araçları temelinde yaşayabilecek halde korunabileceğinden çok daha yüksek derecede mevcut olduğu öğretisi, eğer insanlar havayı, toprağı ve suyu amaç bilinçli kullanmak için beyinlerini yormak ve tekniğin yardımını almak yerine hayvan sürüleri gibi otlasalar ya da maymunlar gibi dizginsizce cinsel güdülerinin doyumuna kapılsalardı, yani bizzat maymun haline gelselerdi, insanlar için de geçerli olabilirdi. Bu arada belirtelim, insanın dışında yalnızca maymunlarda cinsel güdünün belirli zamanlara bağlı olmaması gerçeğinde İkisi arasındaki akrabalık için çarpıcı bir kanıt yatar. Ama yakın akraba olsalar da aynı değiller. Aynı düzeye konup aynı ölçülerle değerlendirilemezler. Şimdiye kadarki mülkiyet ve üretim ilişkileri altında var olma mücadelesinin tek tek insanlar içinde mevcut olduğu ve birçoklarının gerekli yaşam koşullarını bulamadığı doğrudur. Ama geçim araçlarını yetersizliklerinden dolayı değil, bilakis en büyük bolluğun ortasında sosyal koşullar tarafından mahrum bırakıldıkları için bulamamışlardır. Ve ayrıca buradan şimdiye kadar öyle olduğu için bunun değiştirilemeyeceği ve ebediyen böyle kalmak zorunda olduğu sonucuna varmak da yanlıştır. Darwincilerin yanlış yola saptıkları nokta budur. Gerçi doğa bilgisi ve antropoloji öğreniyorlar ama sosyoloji öğrenmiyorlar. Bilakis düşüncesizce burjuva ideologlarımızın peşinden gidiyorlar, böylece hatalı sonuçlarına varıyorlar. Cinsel güdü insanda her dem tazedir. İnsan sağlığının zarar görmemesi için doyurulması gereken en güçlü güdüsüdür. Bu güdü insan ne kadar sağlıklı ve normal gelişmişse kural olarak o kadar güçlüdür. Aynı iyi bir iştah ve iyi bir sindirim nasıl sağlıklı bir mideye işaret ediyorsa ve sağlıklı bir bedenin temel koşullarını oluşturuyorsa öyle. Ama cinsel güdünün doyumuyla hamile kalma aynı şey değildir. İnsan cinsinin verimliliği üzerine çok çeşitli teoriler kurulmuştur. Genel olarak bu son derece önemli sorunlarda karanlıkta el yordamıyla yürüyoruz. Çünkü yüzyıllar boyunca insanın oluşum ve gelişim yasalarıyla uğraşmak, üreme ve gelişim yasalarını titizlikle incelemek saçma bir ürkeklikle ele alındı. Bu yavaş yavaş değişiyor ve daha çok değişmek zorunda. Bir yandan yüksek düşünsel gelişimin ve güçlü düşünsel faaliyetin, genel olarak yüksek sinirsel faaliyetin cinsel güdü üzerinde olumsuz etkisi olduğu ve üreme yeteneğini zayıflattığı teorisi öne sürülüyor. Öte yandan bu reddediliyor. İyi durumdaki sınıfların ortalama olarak az çocuğa sahip oldukları gerçeğine dikkat çekiliyor ve bunun yalnızca koruyucu önlemlere bağlanamayacağına dikkat çekiliyor. Elbette yorucu düşünsel faaliyet cinsel güdüyü etkiler ama bu faaliyetin varlıklı sınıfımızın çoğunluğu tarafından yerine getirildiği tartışılırdır. Öte yandan aşırı fiziksel yorgunluk da aynı şekilde etkide bulunur. Ama her türlü aşırı çaba zararlıdır ve bu nedenle reddedilmelidir. Başkaları üreme yeteneğini ve hamileliği kadının belirli fiziksel koşullarının yanı sıra yaşam tarzının özellikle de beslenmesinin belirlediğini iddia ediyorlar. Bunlara göre hayvanlarda da görüldüğü gibi uygun beslenme üreme eyleminin etkisini her şeyden daha çok etkiler. Gerçekten de belirleyici bu olabilir. Beslenme biçiminin belirli hayvanların organizmaları üzerinde nasıl etkide bulunduğu, özel bir gıdanın verilmesiyle kendilerine isteğe göre bir ana kraliçe üreten arılar da şaşırtıcı biçimde saptanmıştır. Yani arılar cinslerinin gelişimi üzerine insanlardan daha ileri bilgiye sahiptir. Herhalde onlara binlerce yıl boyunca cinsel şeylerle ilgilenmenin yakışıksız ve ahlak dışı olduğu vaaz edilmemiştir. Ayrıca bitkilerin iyi toprakta ve bolca gübrelendiğinde bereketli geliştikleri ama tohum vermedikleri biliniyor. İnsanlarda da gıda türünün gerek erkek spermasının bileşimine ve gerekse kadın yumurtalarının üreme yeteneğine etkide bulunduğu kuşku götürmez. Ve böylece nüfusun üreme yeteneği büyük ölçüde beslenme türüne bağlı olabilir. Karakterleri henüz çok az bilinen başka faktörler de aynı şekilde rol oynar. Nüfus sorununda gelecekte bir şey belirleyici önemdedir. Bu kadınlarımızın o zaman istisnasız alacağı daha yüksek özgür konumdur. Zeki ve enerjik kadınlar kural olarak, istisnalar hariç, yaşamlarını takdiri ilahi olarak çok sayıda çocuğa, adama ve en iyi yıllarını hamilelikle ya da göğüslerinde çocukla geçirme eğiliminde değillerdir. Çok sayıda çocuğa karşı daha bugünden çoğu kadının beslediği antipati, sosyalist toplumun hamilelere ve annelere sağladığı özen dikkate alınmaksızın azalacağına artacaktır ve bize göre sosyalist toplumda nüfus çoğalmasının burjuva toplumdakinden daha yavaş gerçekleşmesi olasılığı burada yatmaktadır. Malthusçularımızın gelecekte insanlığın çoğalması nedeniyle kafalarını yormalarına gerçekten gerek yoktur. Şimdiye dek halklar sayılarının gerilemesi nedeniyle yok oldular. Ama hiçbir zaman sayılarının çokluğu nedeniyle yok olmadılar. Sonuçta doğaya uygun yaşayan bir toplumda nüfusun ayarlanması, zararlı perhiskarlık ve doğaya aykırı önlemli ilişki olmaksızın gerçekleşir. Karl Marx burada da gelecek için haklı çıkacaktır. Her ekonomik gelişim döneminin kendi özel nüfus yasasına sahip olduğu görüşü, sosyalizm egemenliği altında da doğrulanacaktır. Çocuk sayısının yapay sınırlanması adlı eserinde H. Freddy şu görüşü savunuyor. Sosyal demokrasi Malthusçuluğa karşı muhalefetiyle bir entrika amaçlıyordu. Hızlı nüfus artışı kitlesel proleterleşmeyi teşvik ediyor ve bu da hoşnutsuzluğu artırıyordu. Fazla nüfusa egemen olma başarılırsa o zaman sosyal demokrasinin yaygınlaşması sona erecekti ve tüm harikalıklarıyla sosyal demokrat devlet tüm zamanlar için gömülecekti. Burada birçok başkalarının yanı sıra sosyal demokrasiyi öldüren yeni bir araca, Malthusçuluğa sahip oluyoruz. Fazla nüfustan korkan ve bu nedenle özellikle işçiler için evlenme ve yerleşme özgürlüğünün sınırlanmasını talep edenler arasında Profesör Doktor Adolf Wagner de vardı. Wagner işçilerin orta sınıflara kıyasla çok erken evliliğinden şikayet ediyor. O ve aynı görüşe sahip başkaları orta sınıf erkeklerinin ancak ileri yaşlarda konumlarına uygun bir evlilik yapmalarını olanaklı kılan yaşam düzeyine eriştiklerini gözden kaçırıyorlar. Fakat bu yoksunluktan doğan zararlarını fuhuşla karşılıyorlar. İşçilere de evlilik zorlaştırıldığında onlar da aynı yola itilmiş olur. Ama o zaman sonuçlardan şikayetçi olunmasın ve edep ve ahlak düşkünlüğü üzerine yaygara koparılmasın. Erkekler ve kadınlar, sonuncular da erkeklerle aynı güdülere sahip oldukları için, doğa güdülerini doyurmak amacıyla yasal olmayan ilişkiler içinde yaşadığında ve tohumlar olarak yığınlar halinde yasa dışı çocuklar kentleri ve köyleri doldurduğunda da öfkelenmesin. Wagner ve yoldaşlarının görüşleri dünya pazarında rekabet yeteneği sağlayan iş gücüne sahip olmak için mümkün olduğunca fazla ele gereksinim duyan burjuvazinin ve ekonomik gelişimimizin çıkarlarına da ters düşüyor. Burnunun ucunu görmeyen dar görüşlülük ve gericilikten kaynaklanan dar kafalı önerilerle zamanın kötülüklerine çare bulunamaz. 20. yüzyılın başlangıcında artık hiçbir sınıf, hiçbir devlet toplumun doğal gelişimini alıkoyacak ya da engelleyecek güçte değildir. Her deneme başarısızlıkla sonuçlanır. Gelişim akımı o kadar güçlüdür ki tüm engelleri yıkar. Şiar geriye doğru değil, ileriye doğrudur ve hala engellemelere inanan aldatılmış bir kişidir. İnsanlık gerçekten özgür ve doğal zemininde bulunduğu sosyalist toplumda gelişimini bilinçli olarak yönlendirecektir. Şimdiye kadarki tüm çağlarda üretim ve paylaşım ve nüfus çoğalmasına ilişkin eylemleri, yasaları bilmeksizin oluyordu. Yani bilinçsizce. Yeni toplumda kendi gelişiminin yasalarını bilerek bilinçli ve planlı davranacaktır. Sosyalizm tüm insani faaliyet alanlarına uygulanan bir bilimdir. Sonuç. Açıklamalarımız sosyalizmin gerçekleşmesinde keyfi bir yıkma ve inşa etmenin değil, doğa tarihi açısından bir oluşumun söz konusu olduğunu gösterir. Bir yandan yıkma sürecinde, öte yandan oluşum sürecinde rol oynayan tüm faktörler, zorunlu oldukları etkide bulunan faktörlerdir. Ne dahi devlet adamları ne de halkı kışkırtan demagoglar, şeyleri iradelerine göre yönlendirebilirler. Bunlar itici olduklarını sanırlar ama itilirler. Ne var ki zamanın dolduğu noktaya çok yakınız. Ayrıntılı açıklamalarımızda krizlere neden olan bir fazla meta üretiminden sık sık söz ettik. Bu önceki hiçbir gelişme döneminde görülmeyen burjuva dünyasına özgü bir görüntüdür. Fakat burjuva dünyası yalnızca metalarda ve işçilerde fazla üretim yaratmaz. Aydınlar için de aynı şey geçerlidir. Almanya burjuva dünyasının artık değerlendiremediği aydın fazla üretimini en yüksek ölçüde yaratan klasik ülkedir. Almanya'nın gelişimi için yüzyıllar boyunca şanssızlık sayılan bir durum. Küçük devletçilik ve bu siyasal oluşumun büyük kapitalist gelişme üzerinde yaptığı engelleyici etki bu görünüme esas olarak katkıda bulundu. Küçük devletçilik ulusun düşünsel yaşamını desantralize ediyor. Düşünsel yaşamın bütünü üzerinde etkili olan birçok küçük merkezler kuruyordu. Tek bir merkezi hükümetle karşılaştırıldığında bu çok sayıdaki devletler, üyeleri için belirli bir yüksek eğitimin gerekli olduğu korkunç büyüklükte bir memur mekanizmasına gereksinim duyuyordu. Böylece başka hiçbir Avrupa ülkesinde olmadığı kadar çok yüksek okul ve üniversite ortaya çıktı. Çeşitli hükümetlerin kıskançlığı ve hırsı burada büyük bir rol oynadı. Tek tek hükümetlerin zorunlu öğrenimi yürürlüğe koyması da benzer bir gelişmeye yol açtı.